Ayrım 36, Ölüm ve Şeytan, Frank Schatzing, sayfa 377. Saldırı. Gitti mi diye sordu Rihmodis bir süre sonra. Mumu söndürmeliydik dedi Goddard, alnı terle kaplıydı. Jacob başını iki yana salladı, çok geç, gereği de yok. Hiçbir şey duyamıyorum. Jasper parmağını burnunun ucuna koydu. Bu vazgeçtiği anlamına gelmez mi? Bilmiyorum dedi Jacob. Rihmodis kapıya baktı. Vazgeçmedi dedi usulca. Asla vazgeçmez. Yine de yapabileceği fazla bir şey yok. Goddard yumruğunu sıktı. Burası sağlam bir ev. Kapı ve pencereleri de içeriden destekledim. Eve girmesi için koçbaşı gerek ona.
Belki de bir tane getirmiştir.
Yok daha neler. Jacob dinlemeye devam etti ama fırtınanın sesinden başka bir şey duyamıyordu. Yine de huzursuzluğu artmaya devam etti. Urquhart yaptığı işi yarım bırakacak bir tipe benzemiyordu.
Koçbaşına ihtiyacı yok diye fısıldadı. O olmadan da dilediğini yapabilir.
Ne yapabilir ki dedi Jasper.
Arka kapı dedi Rihmodis heyecanla.
Ne?
Duyduğumdan eminim arka kapıda.
Goddard başını iki yana salladı. İçeri giremez, kendim destekledim. Şeytanın kendisi gelse geçemez.
Dönüp de nasıl arkaya gitti diye sordu Jasper. Çatıdan mı?
Başka nasıl gidecek ki diye cevap verdi Jacob. Goddard umutsuzca ona baktı. Ben de bir iki kez çatılardan kaçmıştım dedi Jacob. Eğer Urquhart ön taraftan tırman... Çok dar ve dik bir çatıdır dedi Goddard tartışmaya son noktayı koyar gibi.
Ne olmuş ben yapabildiysem o da rahatlıkla yapar.
Goddard alnındaki teri sildi. Yine de dedi içeri girebileceği hiçbir yer yok. Kuno kısık sesle inledi. Arka kapıdan başka ses gelmedi. Beklediler. Bir süre sonra Jacob rahatlamaya başlamıştı.
Gerçekten de gitmiş gibi görünüyor.
Ben pek ihtimal vermiyorum.
Jasper çenesini sıvazladı ve mutfağa gitti. Geri döndüğünde daha az endişeli görünüyordu.
Her şey yerli yerinde.
Jacob'un yanına oturup omuzuna vurdu.
Haydi tilki yavrusu bize bir şey söyleyecektin. Sorunun cevabı dilinin ucundaydı. Duymak için sabırsızlanıyorum.
Jacob başını salladı ama aklı başka yerdeydi. Unuttuğu bir şey vardı. Önemli bir şey.
Goddard diye fısıldadı.
Hmm.
Sessizce cevap ver. Her yeri kapadın mı?
Tabii ki her gün böyle.
Çatı penceresi var mı?
Goddard ona baktı. Yüzünün rengi bir anda çekilmişti.
Aman tanrım.
Jacob ayağının altındaki zeminin titrediğini hissetti. Sakin ol diye fısıldadı. Başka bir çözüm bulmalıyız. Urquhart eve girdi bile.
Başka ne?
Normal konuşmaya devam edelim. Herhangi bir şey hakkında.
Mahvolduk, mahvolduk.
Jasper yüksek sesle boğazını temizledi.
Eğer bana soracak olursan Goddard dedi yüksek sesle gözlerini Jacob'a dikmişti. Bu şerifsizin geri geleceği yok. Evin sağlam olduğunun farkına vardı anlaşılan.
Belki de korkup kaçmıştır dedi Rihmodis kendinden emin bir ses tonuyla.
Jacob onları dinlemiyordu. Aklı karmakarışıktı. Urquhart'a doğrudan meydan okumak anlamsızdı. Tümünün toplamından daha güçlüydü ve silahlıydı. Muhtemelen arbaleti elinde tavan arasında bekliyordu. Merdivenin başında oturma odasıyla mutfak arasında kapkara bir dikdörtgen onlara bakıyordu.
Acaba orada durmuş dinliyor muydu? Acaba hemen saldıracak mıydı? Yoksa sinirlerinin bozulmasını mı bekleyecekti?
Sinirleri çoktan tükenmişti zaten. Jacob bir an için merdivenlerden çıkıp onunla yüzleşmeyi düşündü.
Ancak rüyanda dedi kendi kendine. Kapaktan başını çıkarıp kızıl saçlarını göstermesiyle Urquhart tarafından öldürülmesi bir olurdu.
Tanrı'nın cezası saçlar. Aklına bir fikir geldi. Goddard'ı hafifçe dürttü. Adam başını çevirdi. Aklını kaçırmaya az kalmış gibi bakıyordu. Jacob parmağını dudaklarına götürdü.
Lamba yağın var mı diye sordu usulca.
Ne?
Lamba yağı dedim ya da herhangi bir yağ, bir sürahi dolusu.
Şaşkınlık içindeki Goddard başını Jasper'a çevirdi. Başpapaz ve Rihmodis çaresizce normal bir muhabbet sürdürebilmek için çırpınıyorlardı.
Evet, mutfak masasının altında bir testi var.
Getir.
Goddard'ın rengi daha da soldu ve merdivenlerin tepesindeki açık kapağa doğru baktı. Jacob gözlerini devirdi ve yanağını hafifçe vurdu. Tamam, önemli değil. Artık her şey şansa kalmıştı. Tanrı'nın kendisine birkaç saniye daha tanımasını umut ediyordu. Testiyi almak için sadece birkaç saniyeye ihtiyacı vardı, hepsi bu. Tavandaki açıklığın altından geçmesi gerekiyordu. Eğer Urquhart ok atarsa her şey biterdi. Jasper'ın zekası keskindi ama fiziksel olarak Urquhart karşısında Goddard'den fazla bir farkı yoktu. Rihmodis de ancak sarhoş bir soyduyu yere yıkabilirdi. Tanrım diye geçirdi aklından. Etmem gereken sıklıkla dua etmediğimi biliyorum. Çalmayı başardığım elmalar için sana şükürler olsun. Bana merhamet et sadece bir kez daha. Rihmodis'e merhamet et. İçecek bir şeyler alacağım dedi yüksek sesle. Güzel fikir diye bağırdı Jasper. Omuzlarını dik tutarak mutfağa gitti. Yukarı bakmamak için kendisini zor tuttu. Korku damarlarından tüm vücuduna yayılıyordu. Arka odada yanan mum yoktu, içerisi karanlıktı. Masanın kenarına çarpınca canı çok yandı. Masa pencerenin kenarındaydı. Jacob eğildi ve yoklayarak testiyi buldu. Parmakları yuvarlak ve serin bir şeye değmişti. Kendine doğru çekip kokladı, yağ kokuyordu. Tam da aradığı şey. ''Şarap getiriyorum.'' diye bağırdı ön odaya doğru. ''Kanepenin altındaymış. Kupaları boşaltın, geliyorum.'' ''Zaten boşlar.'' diye bağırdı Rihmodis. Sesi olması gerekenden yüksek çıkmıştı. ''Farkına vardı.'' diye düşündü Jacob panik içerisinde. ''Bildiğimizi biliyor.'' Elinin titremesini durdurdu ve acele etmemeye özen göstererek geri döndü. Kapak ona sanki cehenneme açılan bir kapıymış gibi geliyordu. Altından ikinci kez geçtiğinde neredeyse dizlerinin bağı çözülecekti ama dayandı. Jasper'ın yanına gelip oturana kadar dili damağına yapışmıştı. Kupaları eline aldı ve birkaç kelime fısıldadı. Sonra bir çıra parçası aldı ve gidip ateşe tuttu. Rihmodis ve Goddard onu izlediler. Afallamışlardı. Jacob sessizce tavanı işaret etti ve planının başarıya ulaşması için çalışmaya başladı. Rihmodis ve Goddard sokak tarafındaydılar. Dolayısıyla önünde değildiler. Jasper tam karşısındaydı. Ayağa kalktı, testiyi tuttu ve konuşmaya devam etti. Kuno kanepenin ateşe bakan tarafında yatıyordu. Dolayısıyla çatı arasındaki kapağa en yakın olan oydu ama uyuyordu. İşe yarayabilirdi. Haydi diye düşündü Jacob. Neredesin? Bekletme bizi. Göster yüzünü. Ama ya o, dedi Goddard çekinerek. Elleri kılıcının kabzasındaydı ama parmakları öyle titriyordu ki onu tutabilmesi mümkün değildi. Kes sesini diye payladı Jasper. Jacob kaşlarını çattı. Birden güvenini yitirdi. Ya Goddard haklıysa ve onlar da orada salak gibi dikiliyorlarsa ne olacaktı? Belki de Urquhart ana planı gerçekleştirene kadar onları rahat bırakmaya karar vermişti. Gün doğmadan evden çıkamayacaklarını biliyordu. Gerçekten biliyor muydu bunu? Zaten nerede saklandıklarını bildiği ne malumdu. O bile belli değildi. Rihmodis arka kapıdan ses geldiğini duymuştu ama rüzgarın marifeti de olabilirdi. Ya evin dışındaki ayak sesleri? Urquhart'a ait olduklarından nasıl böylesine eminlerdi? Belki de gece bekçilerinden biriydi ya da sadece bir köpek. Zaman geçmek bilmiyordu. Kuno bir şeyler mırıldandı ve gözlerini açtı. Gözleri anormal şekilde parlaktı. Ateşi yükselmiş olmalıydı. Dirsekleri üzerinde doğruldu. Jacob ona hareket etmemesini işaret etti ama Kuno görmüş gibi durmuyordu. Yavaşça doğruldu ve sanki bir şey tutmak istermiş gibi elini uzattı. Yüzü terden sırılsıklandı. Gerhard diye sordu. Geri yat diye fısıldadı Jacob. Gerhard! Şaşırtıcı bir hızla Kuno kanepeden sıyrıldı ve ayağa kalkmaya çalıştı. Tam kapının eşiğindeydi, bakışları dalgındı. Gerhard diye bağırdı. Çekil oradan diye bağırdı Jacob. Kuno'nun yanına koştu ve onu çekmek için kolundan tuttu. Kuno'nun kafası döndü, gözleri ve ağzı açıktı. Ellerini açtı ve Jacob'un omuzlarına sarıldı. Jacob kendisini kurtarmaya çalıştı ama anlaşılan Kuno onu tanımamıştı. Deliliğin verdiği kuvvetle onu sıkıca tutmuş, avazı çıktığı kadar Gerhard'ın adını aykırıyordu.
Her şey bir anda olup bitti. Jacob tavandaki açıklıktan büyük ve siyah bir şeyin çıktığını gördü ve havada uçan bir şeyin çıkardığı sesi duydu. Kuno'nun yüzünde bir anda hayret dolu bir ifade belirdi ve az sonra da Jacob Kuno'nun ağzından çıkan ok ucunun farkına vardı. Kuno sendeledi ve onun üzerine yığılıp onu yere yapıştırdı. Elindeki yanmakta olan çıra yere düşüp yuvarlandı. "Jasper!" diye bağırdı. Urquhart nihayet görüşüne girmişti. Bir an için katilin yüzünü görebildi. Kesinlikle hiçbir ifade yoktu. Jasper bağırarak testiyi fırlattı. Yağ Urquhart'ın üzerine döküldü. Urquhart dönerek Jasper'a öyle bir vurdu ki onu oyuncak bir bebekmiş gibi uçurdu. Adam tüm hızıyla gidip Rihmodis'e çarptı. Jacob tüm gücünü kullanarak Kuno'yu üzerinden yana itti ve baktığında Goddard'in muhtemelen hayatı boyunca yaptığı en cesurca hareketti. Sağ elindeki kılıcıyla Urquhart'a saldırdığını gördü. Romatizmalı parmakları kabzayı öyle bir kavramıştı ki sanki dünya üzerinde hiçbir güç çözemezdi. Urquhart bileğinden tuttu. Goddard nefes nefeseydi. Karşılıklı bir heykel gibi durdular. Rihmodis boş yere Jasper'ı üzerinden çekebilmek için uğraşırken Jacob ise deli gibi çırayı arıyordu. Goddard'in gözlerinde garip bir ifade vardı. Öfke, azim ve acının bir karışımı. Nefes alışverişi inlemeye döndü.
''Baba!'' diye bağırdı Rihmodis, ''kılıcı bırak!''
Urquhart'ın yüzünde en ufak bir duygu belirtisi yoktu. Goddard gittikçe çöküyordu.
Nereye gitti bu çıra? İşte kanepenin altında.
Jacob göz açıp kapayana kadar oraya vardı. Çırayı çekti ve sırtı üzerinde yuvarlandı.
Baba diye çığlık attı Rihmodis tekrar.
Sonunda kendisini Jasper'dan kurtarmayı başardı ve bu sefer de Urquhart'a o saldırdı. Arbaletin doğrulduğunu gören Jacob'un eli ayağı buz kesmişti.
''Hayır!'' diye bağırdı.
Sonra arbalette ok olmaması gerektiğini hatırladı. Urquhart arbaletle Rihmodis'in alnına vurup onu geriye savurdu. Odanın tam ortasında bir ağaç gibi dikiliyordu. Parmakları hala Goddard'in bileğindeydi.
''Jasper!'' dedi Goddard inleyerek kılıcı yavaşça elinden kaydı.
Jacob yanan çırayı fırlatırken aynı anda da Goddard'in kırılan kemiklerinden gelen sesi duydu. Çıra havada uçarken düşen kılıca çarptı ama bu Urquhart'ın elbisesine kıvılcım sıçraması için yeterli olmuştu. Yağ hemen alev aldı. Şaşıran Urquhart alevler onu sarmaya başlarken Jacob'a baktı. Dudaklarından tek kelime çıkmıyordu. Kısa sürede alevden bir sütuna dönüştü. Üzerine doğru gelen alevden bir sütun. Jacob'un kalbi yerinden çıkacak gibiydi. İki yanan kol ona doğru uzanıyordu. Kendisini tutup havaya kaldırdıklarını hissetti. Kendi kıyafetleri de yanmaya başlayan Jacob çığlık attı. Sonra da sırtı kapalı pencereye vuruldu tekrar tekrar. Sanki içindeki her şey küçük parçalara ayrılıyormuş gibi hissediyordu. Aslında sadece dağılmaya başlayan pencere kepenklerinden gelen seslerdi bunlar. Kıvılcım ve kıymıklardan oluşan bir bulutun içerisinden uçtu ve kendisini bir anda çamurlu sokakta buldu. Yağmur yüzüne çarpıyordu, nefes aldı ve şimşekle aydınlanan gökyüzüne bakarken Urquhart tepesine indi. Karnı üzerinde yuvarlandı. Yanan adam sokağın ortasında dereye doğru gidiyordu. Bir su kütlesi yükseldi ve gözden kayboldu. Jacob elleri üzerinde çamurun içinde emekledi, ayağa kalktı ve sendeleyerek devam etti. Onu boğacaktı, ölene kadar suyun altında tutacaktı onu. Eğer bu canavarı öldürmek mümkünse öldürecekti. İnsandan meşalenin suyun içinde söndüğü yere gelip diz çöktü. Elini çamurlu suya daldırıp her yeri yokladı.
''Neredesin?'' dedi nefes nefese, ''neredesin?''
Hiçbir şey yoktu. Delirmiş gibi her yeri araştırdı. Dirsekleri üzerinde bir o yana bir bu yana gitti. Açılan kapıları, ellerinde mumlar, sorular soran kalabalığı göremedi. Jasper'ın bir açıklama yapmak için dışarı çıktığını göremedi. Rihmodis'in kollarını titreyen Goddard'e doladığını göremedi. Gördüğü tek şey suydu. Urquhart'ın kaçtığı kesin olarak anlaşıldığında bile o hala aramaya devam etti ve ancak yorgunluktan tükendiğinde durmak zorunda kaldı. Derin derin nefes alarak ellerini gökyüzüne kaldırdı ve haykırdı. Feryadı fırtınanın gürültüsü arasında kaybolup gitti.
14 Eylül, gece yarısından sonra. Her yanından sular damlayan Jakob ateşin yanındaki kanepenin üzerinde oturmuş, Goddard'in kolunun geçici olarak kırık tahtalarıyla sarılmasını izliyordu. Goddard hafifçe inledi ama çektiği acıya büyük bir yiğitlikle direnmişti, biraz da gururla. Komşular en yakındaki cerrahı yatağından kaldırmışlardı. Kırık konularında Jasper'dan daha deneyimliydi ve o Goddard'in kırığıyla ilgilenirken Jasper da Rihmodis'in altındaki geniş kesiye pansuman yapmakla meşguldü. Aslında olduğundan daha kötü görünüyordu. Kanayan burnu ve dikkat çekici şişliği dışında Jasper'ın bir şeyi yoktu. Burada asıl mucize Jakob'tu. Ölmesi gerekiyordu ya da en azından pek çok kemiği kırılmış olmalıydı. Yine de zaten yarı ölü gibi hissediyordu. Sayısız ezik, çürük ve hafif yanıklarla kurtulabilmiş olmasını, üç kralın kemiklerinden bile daha çürük olan Goddard'in pencere kepenklerine borçluydu. Başını bir yana yatırıp etrafına baktı. Pencerenin olduğu yerde şimdi rüzgarın içeriye dolduğu bir boşluk duruyordu. Rihmodis arka bahçedeki kuyudan su getirerek odanın içindeki alevleri daha fazla büyümeden söndürmüştü. Oda sanki Moğol istilasından çıkmış gibiydi, devrilmiş eşyalar ve her yerde yanık izleri. Kuno'nun cesedi boydu boyunca yerde yatıyordu. Jakob onun için üzülmeye çalışsa da başaramadı. Bu olanlar onun için çok fazlaydı. Sadece Rihmodis'in sağ salim kurtulmuş olduğunu bilmenin verdiği huzur duygusu ona içinin tümüyle yanıp kül olmadığını söylüyordu. Evin içi ve dışı insandan geçilmiyordu, neler olduğunu merak ediyorlardı. Jasper da bıkıp usanmadan onlara herkesin bildiği üzere birkaç gündür şehirde cirit atan arbaletli gizemli katilin öyküsünü anlatıyordu. Kuno'ya gelince fırtınanın ortasında kalıp kendilerine sığınmış bir dosttu, daha ziyade bir tanıdık. Kuno'nun nereden geldiğine dair bir fikirleri yoktu, sormamıştı ve artık çok geçti. Tanrı'nın rahmeti üzerine olsun. Jakob Jasper'ın neden hikayenin tümünü anlatmadığını bilmiyordu ama şu an için soracak halde de değildi. Burnunun dibinde birden dumanı tüten bir çorba kasesi belirdi, şaşırıp başını kaldırdı. Orta yaşlı bir kadın şefkat dolu gözlerle ona bakıyordu. ''Soğuktan donmuşsundur'' dedi kadın. Jakob kadına bakmaya devam etti. ''Ne kadar zamandır burada oturuyordu, ne kadar zamandır?'' ''İyi misin?''
''Ne?''
''Al biraz çorba iç.'' ''Oh, oh, teşekkürler.'' Kadına güçlükle gülümsedi, kaseyi aldı ve dudaklarına götürdü. Sıcaktı ve ona iyi gelmişti. Et ve sebze tadı vardı. Ancak şimdi ne kadar aç olduğunun farkına varmıştı. Büyük bir iştahla çorbayı mideye indirip boş kaseyi kadına uzattı ama kadın çoktan gitmişti. Dışarıda ortalık karışıktı. ''Yargıçlar geliyor.'' diye bağırdı birisi. ''Yargıçlar mı?'' Ah evet, Jasper yargıçları uyandırması için birini göndermişti. Özellikle Bodo Şuif'i de bir acı getirmelerini söylememiş miydi? Jakob'un başı dönüyordu, artık hiçbir şeyden emin değildi. Tek düşündüğü şey Urquhart'ın kaçmış olduğuydu. Onu boğmayı başaramamıştı. Urquhart'ın yaralarının ne kadar ağır olduğunu düşündü. Katil onu yerden kesip de pencere kepenklerine vurmakla meşgulken içgüdüsel olarak alevlere karşı gözünü kapatmıştı. Her şey göz açıp kapayana kadar olup bitmişti. Belki de Urquhart korkudan kaçıp gitmişti ve bir daha dönmeyecekti. Jakob Urquhart'ın korkmuş olabileceği fikrine bir an için bile inanmadı. Her hareketi alevler içerisindeyken bile soğukkanlı bir şekilde hareket ettiğini gösteriyordu. Jasper ve Rihmodis'i yere sermişti. Goddard'in kolunu kırmıştı. Yağ alev aldığında onları bırakıp derhal kendisine tehlike teşkil eden tek kişiye yönelip onu tutmuş ve sokağa giden yolu açmak için onu koçbaşı yerine kullanmıştı. Ve şimdi de arbaletiyle birlikte kaçmış gibi görünüyordu. Nerede olabileceğine dair de hiçbir fikri yoktu. Boş kaseyi bıraktı ve Jasper ile Rihmodis'in yanına gitti. O sırada Bodo Şuif kalabalığı yararak gelip odanın haline baktı. Sonra da gözü Kuno'ya ilişti. ''Meryem ana aşkına'' diye mırıldandı. ''Saldırıya uğradık'' diye söze girdi Jasper. Bodo kapıyı işaret etti. ''Dışarı gel, konuşmamız gerek.'' Jasper şaşkınlıkla ona baktı, omuz silkti ve peşi sıra dışarı çıktı. Jakob bir an için tereddüt etti ama sonra o da peşlerinden çıktı.
''Neyin peşindesin sen Tanrı aşkına?'' diye sorduğunu duydu Bodo'nun Jasper'a. Etrafına baktı, Jakob'un yaklaştığını gördü ve elini salladı.
''Sorun değil'' dedi Jasper, ''duymasında mahzur yok.''
Bodo Jakob'u alıcı gözle süzdü. ''Biraz daha sakin bir yere gidelim'' dedi hemen. Kimsenin onları duyamayacağı kadar bir mesafe gittiler. Rüzgarın hızı kesilmişti, sadece yağmur yağıyordu ve Jakob artık farkında bile değildi.
''Seninle ne yapacağımı bilmiyorum'' diye bağırdı Bodo Jasper'a. ''Gerçekten bilmiyorum. Bana doğru olmadığını söyle.''
''O canavarı hiçbirimiz tanımıyoruz Bodo. Çatıdan geldi. Neyin peşinde olduğuna dair bir fikrim...''
''Mesele bundan ibaret değil Jasper. Buraya son hız koşarak geldim. Seni tutuklamaya geliyorlar. Duydun mu beni? Seni kuleye hapsedecekler.''
''Kim?'' Jasper hayretten küçük dilini yutacaktı.
''Theoderich Overstolz.''
Jasper bir an için ne diyeceğini bilemedi.
''Nereden biliyorsun?'' dedi sonunda.
''Sana ne nereden bildiğimden. Tek derdim bu mu? Goddard'in komşularından bile önce kolcular kaldırdı beni yatağımdan. Severin caddesine gidip Theoderich Overstolz'la görüşmem gerekiyor. Söylediklerine göre eviniz araştırılmış ve bir ceset bulunmuş. Adamın öldürülmesinden de senin sorumlu olduğunu söylüyorlar.''
''Bu adamlar gelip de,'' Bodo dere yönünü işaret etti, ''neler olduğunu bana anlattıklarında tekrar senin adın geçti.
Tanrı aşkına Jasper, Theoderich'in gelip seni burada bulması uzun sürmez. Şimdi bana neler olup bittiğini anlat.''
''Dinle Bodo,'' dedi Jasper elinden geldiğince sakin şekilde, ''beni uzun zamandan beridir tanırsın. Tutup da insan öldürecek türde bir adam mıyım ben?''
''Tabii ki değil, yoksa buraya gelir miydim?''
''Dün sabah sana Gerhard Morart'ın ölümünün kaza olmayabileceğini çıtlattığımı hatırlıyor musun?''
''Onun bu olanlarla ne ilgisi var?''
''Anlatması o kadar uzun sürer ki o zaman zarfında gidip kendimi kulede takdim bile edebilirim. İnan bana olanların hepsi o konuyla alakalı.''
Bodo gergin bir şekilde etrafına bakındı. ''Eğer sana yardım etmemi istiyorsan daha fazlasını anlatmalısın.''
''Bana yardım mı edeceksin? Mükemmel.''
''Sana yardım edeceğim'' dedi Bodo. ''Başka kim var?''
''Jakob var. Rihmodis ve Goddard. Zamanı ihtiyacımız var.''
''Peki nasıl zaman kazanmayı planlıyorsun?''
''Theoderich'in adamları Rihmodis ve Goddard'in de suça iştirak ettikleriyle alakalı bir şey söyledi mi?''
''Alakası yok. Tek istedikleri sensin. Akrabalarının bu işle ne ilgisi olacak ki?''
''Daha iyi. O zaman bizim için bir şey yapabilirsin. Jakob ve benim saklanacak bir yere ihtiyacımız var.''
''Saklanacak yer mi?'' diye tekrarladı Bodo şaşırarak. ''Dur bakalım ben...''
''Benim aklıma senin bir ayı malatanen geldi.''
''Ama...''
''Şimdi hemen, kaybedecek zaman yok. Anahtara ihtiyacımız var mı yoksa bir yerleri açık mı?''
''Aklını mı kaçırdın sen?'' dedi Bodo. ''Yardım dediğimde senin lehine konuşmayı kastetmiştim.''
''Lehime sözlerin bir faydası dokunmaz.''
''Ey büyük tanrım Jasper!'' dedi Bodo bıkkın halde. ''Ne istediğinin farkında mısın?'' ''Eğer bir cinayet zanlısına yataklık ettiğim anlaşılırsa yargıç ünvanıma elveda diyebilirim.''
''Evet, kellene de elveda diyebilirsin. Yine de düşünme. Bunun aksi her şey büyük bir hata olacaktır.''
Bodo nefes verdi ve başını tuttu. Sanki kafasını olduğu yerde tutmak istiyor gibiydi.
''Lanet olsun!'' dedi.
''Anahtarlar.
Al başına belayı.''
''Kaç kez tekrar ettiğinin bir önemi yok. Uşağımı kendim öldürmediğime dair sana söz verebilirim. Hain bir komplo mevzubayız. Pek çok kişi öldürüldü. Ve eğer engel olmazsak başkaları da öldürülecek.''
Bodo'ya manidar bir ifadeyle baktı. ''Bu sen bile olabilirsin.''
''Ben mi? Azizlere sığınırım. Neden ben?''
''Çünkü Gerhard Morart öldürüldü.'' diye fısıldadı Jasper ve şu tarihe kadar da bunu anlatmayı başaracak kadar uzun çok az insan yaşayabildi. Artık sen de biliyorsun.''
Bodo şaşkınlıkla başını iki yana salladı.
''Çabuk ol'' dedi Jasper, ''aklını başına topla ve yapman gerekeni yap derhal.''
Bodo Jakob'a sanki içine düşmüş olduğu bu kabustan kendisini sadece o kurtarabilecekmiş gibi baktı. Jakob omuz silkti.
''Jasper haklı'' dedi.
Bodo'nun küfrü göklere yükseldi.
''Aklım almıyor, buradayım ve neyse salla gitsin. İmalathanenin yanındaki baraka açık, şu an içinde hiç fıçı yok. Dolayısıyla köpekler sizi ısırmaz.''
Yumruğunu Jasper'ın burnunun altına tuttu.
''Yarın sabaha kadar gitmiş olacaksınız, sonrasına karışmam.''
Jasper kollarını açtı ve dostunun şaşkın bakışları arasında onu kucakladı.
''Eğer bir numara yaparsanız...''
Bodo'nun boğuk sesi Jasper'ın kıyafetinin arasından duyuluyordu.
''Seni de şu havuç kafayı da kendi ellerimle asarım.
Teşekkürler dostum.
Anlaşıldı mı? Jasper Jacob'a bir bakış attı. Neydi o söylemiş olduğun cümle?
Ren'in suları kadar berrak. Bodo, eğer birisi sorarsa sen bizi tutuklamaya geldiğinde bizim az önce kaçmış olduğumuzu söylersin. Goddard ve Rihmodis'e göz kulak ol, olur mu? Rihmodis'e güvende olduğumuzu söyle, başlarına bir şey gelmesin.
Elbette, Bodo iç çekti, elbette. Katedrali nehrin karşı yakasına taşıyıp papaya da bir eş bulayım hazır başlamışken. Aklımı kaçırdım herhalde. Fikrimi değiştirmeden önce uzayın hemen.
Etraflarına bir kez bile bakmadan fırladılar. Bir süre sonra Beyaz Rahibeler Kilisesi'ni geçip Anahtar Sokağı üzerindeki bira imalathanesine yaklaşırken Jasper Jacob'a dönerek şöyle dedi.
Hazır yeniden fırsat bulmuşken sorayım. Sence soylular neyin peşinde tilki yavrusu?
Jacob ona baktı. Açık değil mi? Başpiskoposu öldürecekler.
36. ayının sonu. Sayfa 392.